bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Augsburg Tebeşir Dairesi. Bertolt Brecht. Öyküler. Çeviren Arif Gelen. Varlık Yayınevi 1990. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Necla Gürtunca. Büyük Alman edebiyatçısı Bertolt Brecht bizde daha çok oyun yazarı olarak tanınır. Oysa Brecht aynı zamanda bir şair ve öykü yazarıdır. Bu kitapta size Brecht'in öykücü yanını en iyi örnekleriyle tanıtıyoruz. Değişik bir anlayış ve anlatışla yazılmış olan bu öyküleri beğeneceğinizi umuyoruz. Augsburg Tebeşir Dairesi. 30 yıl savaşları sırasında imparatorluğun serbest şehri Augsburg am Lech'te Zwingli adında bir İsviçreli protestan yaşıyordu. Zwingli'nin bir deri ticarethanesiyle büyük bir tabakhanesi vardı. Augsburglu bir kadınla evliydi. Ondan bir de çocuğu olmuştu. Katolikler şehrin üstüne yürüyünce dostları ona hemen kaçmasını sağlık vermişlerdi. Ama Zwingli belki karısıyla çocuğunu düşündüğünden, belki de tabakhanesini bırakmak istemediğinden zamanında çekip gitmeye karar verememişti. İmparatorluk birlikleri saldırdığı gün şehirde bulunuyordu. Akşama doğru yağmur başlayınca avluda boyaların bulunduğu bir çukura saklandı. Karısı çocuğunu alıp şehrin kenarında oturan akrabalarına gidecekti. Eşyalarını, elbiselerini, mücevherlerini ve yatakları toparlamak için fazla zaman yitirmişti. Birinci katın penceresinden bakınca imparatorluk askerlerinin avluya girdiğini gördü. Korkudan ne yapacağını bilemedi. Her şeyi olduğu gibi bıraktı, arka kapıdan kaçıp gitti. Kadın çocuğunu da evde bırakmıştı. Büyük sofadaki beşikte yatan çocuk, tavandan sarkan ipin ucuna asılı ağaç topla oynuyordu. Evde yalnız bir hizmetçi kız kalmıştı. Hizmetçi sokaktaki gürültüyü duyduğu zaman mutfakta bakır kapları yıkıyordu. Pencereye yaklaşınca askerlerin ele geçirdikleri her şeyi evin birinci katından sokağa fırlattığını gördü. Sofaya koştu, çocuğu beşikten alacağı sırada evin meşe kapısının hızla vurulduğunu duydu. Bu yüzden paniğe kapıldı ve merdivenlerden yukarı koştu. Sarhoş askerler sofaya doldular. Ellerine geçeni kırıp döküyorlardı. Bir protestanın evinde bulunduklarını biliyorlardı. Sanki bir mucize oldu da talan sırasında hizmetçi Anna'yı bulamadılar. Sonra çekip gittiler. Anna saklandığı dolaptan çıktı. Çocuğu sofada sağ salim buldu. Hemen onu kucağına alıp gizlice avluya çıktı. Hava iyice kararmıştı. Alevler içinde yanan komşu evin kızıl ışıkları avluyu aydınlatıyordu. İşkenceyle öldürülen efendisine korkuyla baktı. Askerler onu çukurda bulup öldürmüşlerdi. Hizmetçi protestan çocuğu ile sokakta görününce başına neler geleceğini anladı. Derin bir üzüntü içinde çocuğu tekrar beşiğe yatırdı. Ona süt verdi, beşiğini sallayıp uyuttu. Sonra kız kardeşinin oturduğu mahalleye doğru yola çıktı. Gece saat 10'a doğru eniştesiyle birlikte çocuğun annesi Bayan Zwingli'yi şehir kenarında bulmak üzere yola çıktı. Zaferi kutlayan askerlerin arasından geçtiler. Kocaman bir evin kapısını çaldılar. Uzun zaman geçtikten sonra kapı aralandı. Bayan Zwingli'nin amcası olan ufak tefek yaşlı bir adam başını kapıdan uzattı. Anna, Bay Zwingli'nin öldüğünü, çocuğun evde sağ salim olduğunu soluk soluğa anlattı. İhtiyar gözlerini kırpıştırarak Anna'ya soğuk soğuk baktı. Yeğeninin orada olmadığını, kendisinin de o protestan piçiyle hiçbir ilişkisi bulunmadığını söyledi. Ardından kapıyı kapadı. Anna'nın eniştesi geri dönecekleri sırada pencerelerin birinin perdesinin kıpırdadığını görüp Bayan Singly'nin orada bulunduğu kanısına vardı. Anlaşılan çocuğunu inkar etmeye utanmıyordu. Anna ile eniştesi bir süre konuşmadan yürüdüler. Anna tabakhaneye dönüp çocuğu alacağını söyledi. Sessiz ve namuslu bir adam olan eniştesi, Anna'nın söylediklerinden dehşete kapıldı. Onu bu tehlikeli niyetinden vazgeçirmeye çalıştı. Bu insanlarla onun ne ilgisi vardı? Kendisine hiçbir zaman iyi davranmamışlardı. Anna eniştesinin sözlerini sessizce dinledi, akılsızca bir iş yapmayacağına söz verdi. Ama çocuğun bir ihtiyacı olup olmadığını anlamak için tabakhaneye gitmeliydi. Hem de yalnız gidecekti. Dediğini yaptı. Çocuk perişan sofanın ortasındaki beşiğinde mışıl mışıl uyuyordu. Anna yorgundu. Çocuğun yanına oturdu. Onu bir süre seyretti. Işık yakmaya cesaret edemedi ama komşu ev henüz yanıyordu. Yanığın ışığında çocuğu iyice görebiliyordu. Boynunda küçücük bir bem vardı. Hizmetçi çocuğun soluk alışını ve küçük yumruğunu emişini bir saate yakın seyrettikten sonra çok oturduğunu, çocuğu uzun zaman seyrettiğini, ondan bir türlü ayrılamadığını anladı. İstemeyerek yerinden kalktı. Çocuğu ağır ağır bir örtüye sardı ve kucağına aldı. Kötü yürekli kişi bir hırsız gibi ürkekçe etrafına bakınarak kucağında çocukla dışarı çıktı. Kız kardeşi ve eniştesiyle konuyu uzun uzun görüştü. İki hafta sonra çocuğu Grosslattingen'den köyüne götürdü. Büyük kardeşi bu köyde çiftçilik yapıyordu. Çiftlik kardeşinin karısınındı. Kardeşi buraya iç güveysi girmişti. Anna çocuğun kim olduğunu yalnız erkek kardeşine söyleyecekti. Böyle kararlaştırdılar. Çünkü genç köylü kadınını hiç görmemişlerdi. Bu tehlikeli küçük konuğu nasıl karşılayacağını bilmiyorlardı. Anna öğleye doğru köye vardı. Kardeşi, yengesi ve hizmetkarlar öğle yemeğini yiyordu. Kendisini kötü karşılamadılar. Ama genç yengesiyle karşılaşınca çocuğun kendisinin olduğunu söylemeyi gerekli gördü. Kocasının uzak bir köyün değirmeninde çalıştığını, birkaç hafta sonra çocukla onu almaya geleceğini anlattıktan sonra köylü kadının soğukluğu dağıldı ve çocuğa gereken ilgiyi gösterdi. Anna öğleden sonra kardeşiyle ormana odun toplamaya gitti. İkisi birlikte ağaç kütüklerinin üstüne oturdular. Anna kardeşine şarap sundu. Kardeşinin pek iyi bir durumda olmadığını anlıyordu. Çiftlikteki durumu henüz sağlam değildi. Kardeşi karısına karşı ağzını tuttuğu için Anna'yı çok övdü. Genç karısının protestan çocuğuna iyi davranacağını sanmadığı anlaşılıyordu. Bu aldatmacanın sürmesini istiyordu. Ama uzun zaman bunu sürdürmek de kolay değildi. Anna tarla işlerine çalışıyor, arada da çocuğuna bakıyordu. Herkes dinlenirken ikide bir tarladan eve koşuyordu. Çocuk büyüyor, üstelik şişmanlıyordu. Anna'yı gördükçe gülüyor, başını kaldırmaya çalışıyordu. Derken kış geldi ve yengesi Anna'nın kocasını sormaya başladı. Anna'nın çiftlikte kalmasına karşı olan yoktu. Burada yararlı oluyordu. Hoş olmayan taraf, Anna'nın çocuğunun babası konusunda komşuların meraklanmasıydı. Çünkü adam çocuğunu görmeye gelmiyordu. Anna çocuğuna bir baba bulamazsa çiftlik dedikodu konusu olacaktı. Bir pazar sabahı kardeşi atları arabaya koştu. Anna'ya kendisiyle birlikte gelmesini söyledi. Komşu köyden bir dana getirmeye gideceklerdi. Yolda giderken kardeşi Anna'ya bir koca bulduğunu söyledi. Bulduğu koca ölümü bekleyen hasta bir ırgattı. Anna ile kardeşi ırgatın alçak tavanlı kulübesine girdikleri zaman adam başını kirli yastıktan kaldıramayacak haldeydi. Irgat Anna ile evlenmeye istekliydi. Yatağının başucunda sarı benizli bir ihtiyar kadın duruyordu. Annesiydi. Anna'ya yapılan bu hizmetten dolayı kadına bir ücret ödemek gerekiyordu. 10 dakikada işi bitirdiler. Anna ile kardeşi yollarına devam ederek danayı almaya gittiler. Hafta sonunda nikah kıyıldı. Papaz nikah duasını mırıldanırken hasta adam anlamsız gözlerini bir kez bile Anna'ya çevirmedi. Kardeşi birkaç gün sonra ölü kağıdını alacaklarından şüphe etmiyordu. Sonra Anna'nın kocası ve çocuğun babası onları almaya gelirken Augsburg yakınında bir köyde ölecek, dul kadının kardeşinin evinde kalmasına kimse şaşmayacaktı. Anna, kilise çanlarının çalmadığı, bando seslerinin duyulmadığı, genç kızların ve konukların katılmadığı bu garip düğünden neşeyle döndü. Düğün yemeği olarak mutfakta bir parça ekmekle bir dilim domuz yağını yedikten sonra artık bir adı bulunan çocuğun yattığı beşiğe kardeşiyle birlikte yaklaştı. Çocuğun örtüsünü bastırdı ve kardeşine gülümsedi. Ölü kağıdından bir türlü haber gelmiyordu. Ne ertesi ne de daha ertesi gün ihtiyar kadından haber çıktı. Anna kocasının yola çıktığını çiftlikte anlatmıştı. Adamın nerede kaldığı sorulunca kar çok yağdığı için yolculuğun güçleşmiş olabileceğini söylüyordu. 3 hafta daha geçince gerçekten endişeye kapılan kardeşi Augsburg yakınındaki köye yollandı. Adam gece geç vakit döndü. Anna henüz yatmamıştı. Arabanın avluda gıcırdadığını duyunca kapıya koştu. Kardeşi koşumları ağır ağır çözüyordu. Yüreği birden sıkıştı. Kardeşi kötü haberi getirdi. Kulübeye girdiği zaman ölüme terk edilen adamı masaya oturmuş, akşam yemeği yerken bulmuştu. Adam kollarını sıvamış, çenesini habire işletiyordu. Tamamen iyileşmişti. Kardeşi Anna'nın yüzüne bakmadan sözüne devam etti. Adı Ötterer olan ırgatla annesi de bu değişime şaşırmışlar, ne yapacaklarına bir türlü karar verememişlerdi. Ötterer de pek kötü sayılmazdı, az konuşuyordu. Yalnız annesi istemeyen bir kadınla yabancı bir çocuğun oğlunun üstüne kaldığından yakınmaya başlayınca ona susmasını söyledi. Konuşurken düşünceli bir halde önündeki peyniri durmadan yedi. Ayrıldığında hala yemekteydi. Anna'nın günleri üzüntü içinde geçmeye başladı. Bir yandan ev işi yapıyor, bir yandan da çocuğa yürümesini öğretiyordu. Çocuk örekeyi bıraktı, kollarını açtı, sendeleyerek ona doğru koştu. Anna sessizce içini çekti, çocuğa sımsıkı sarıldı. Bir gün kardeşine ırgatın nasıl bir adam olduğunu sordu. Onu yalnız ölüm döşeğinde, akşam vakti, zayıf bir mum ışığında görmüştü. Kocasının bir ırgat ne hale gelebilirse öylesine yıpranmış, 50'lik bir adam olduğunu öğrendi. Bir gün kocasını gördü. Gezgin satıcının biri önemli bir para karşılığında gizli bir düzen kurarak bir tanıdığın falan gün filan saatte Landsberg'e giden patikanın ayrıldığı falan köyün yakınında Anna ile görüşmesini sağladı. Böylece iki evli kişi eski komutanların iki tarafın savaşçıları arasında karşılaşması gibi iki köy arasında karla kaplı açık bir ovada karşılaştılar. Anna adamdan hoşlanmadı. Adamın küçük kirli dişleri vardı. Anna kalın bir koyun postuna büründüğü için görülecek yeri kalmadığı halde adam onu tepeden tırnağa dek süzdü. Sonra kutsal evlilik dedi. Anna her şeyi enine boyuna düşüneceğini söyledi. Adam da yakında geleceği ve yolda hastalandığı konusunda Grossartingen'den geçecek bir satıcı ya da kasapla kendisine haber yollamalı ve haberi yengesinin önünde söyletmeliydi. Ötterer düşünceli bir tavırla başını salladı. Anna'dan bir baş boyu uzundu. Anna'nın sözlerini dinlerken sol omuzuna doğru bakıyordu. Beklenen haber bir türlü gelmedi. Anna çiftlikten ayrılıp çocukla güneye gitmeyi, Kempton ya da Sondorf'unda kendine bir yer bulmayı düşünüyordu. Ama yolların tehlikeli olduğu söyleniyordu. Kış ortasıydı. Bu yüzden yerinden kıpırdayamadı. Çiftlikte oturmak artık iyice güçleşmişti. Yengesi öğle yemeğinde bütün hizmetkarların önünde şüphe dolu sorular soruyordu. Hele bir gün yapmacık bir merhametle çocuğa bakıp da yüksek sesle "Zavallı solucan" deyince Anna gitmeye karar verdi. Ama bu kez de çocuk hastalandı. Çocuk ateşler içinde kıvranıyordu. Gözleri baygındı. Anne korku ve umut içinde geceleri çocuğun yanında bekliyordu. Sonra çocuk iyileşmeye başladı. eski neşesine gene kavuştu. Bir gün öğleden sonra kapı çalındı, Otterer içeri girdi. Odada anneyle çocuktan başka kimse yoktu. Bu yüzden mırın kırın edemedi. Korkudan bunu yapamazdı da. Bir süre sessizce bakıştılar. Otterer kendi payına durumu düşündüğünü ve onu almaya geldiğini söyledi. Evliliğin kutsallığını bir daha belirtti. Anna kızdı. Onunla yaşamayı düşünmediğini, çocuğun hatırı için bu evliliği yaptığını, ondan istediği tek şeyin kendisine ve çocuğa adını vermek olduğunu boğuk ama metin bir sesle söyledi. Anna çocuktan söz ederken Otterer bir ara çocuğun yattığı ve debelendiği beşiğe baktı. Ama beşiğe yanaşmadı. Bu Anna'yı daha çok kızdırdı. Adam birkaç laf daha etti. Anna'nın durumu bir daha düşünmesini, kendisinin zar zor da olsa geçinebildiğini, annesinin mutfakta yatabileceğini söyledi. Bu sırada çiftçi kadın içeri girdi. Adamı selamladı ve öğle yemeğine çağırdı. Adam tabağın başına otururken hafif bir baş işaretiyle çiftçiyi selamladı. Ne onu tanımadığı yollu bir aldatmacıya kaçmış ne de tanıdığını belli etmişti. Çiftçi kadının sorularına gözünü tabaktan ayırmadan tek kelimeyle karşılık veriyordu. Mering'de bir iş bulduğunu, Anna'nın ona dönebileceğini söyledi. Ama hemen dönmesi gerektiğinden söz etmedi. Adam öğleden sonra çiftlikten hep uzak durdu. Kimse söylemediği halde evin arkasında odun yardı. Akşam yemeğini de onlarla birlikte sessizce yedi. Çiftçi kadın Anna'nın odasına bir yorgan getirdi. Adamın orada yatacağını sanıyordu. Oysa adam herkesin şaşkın bakışları altında ağır ağır yerinden kalktı ve hemen geri dönmek zorunda olduğunu söyledi. Gitmeden önce çocuğun yattığı beşiğe dalgın gözlerle baktı ama hiçbir şey söylemedi, çocuğa dokunmadı. Anna o gece hastalandı. Haftalarca süren bir ateşe tutuldu. Hiç kıpırdamadan hep yatakta yattı. Yalnız bazen öğleye doğru ateşi biraz düşünce çocuğun beşiğine sürünerek yaklaşıyor, yorganını düzeltiyordu. Anna 4 haftadır hasta yatıyordu. Bir gün Otterer bir arabayla evin önünde çıka geldi. Anna ile çocuğu götürdü. Anna buna hiç karşı koymadı. Uzun zaman sonra Anna gene eski gücüne kavuştu. Irgat'ın evindeki yavan çorba ile ancak bu kadar olabilirdi. Bir sabah çocuğun temiz tutulmadığını gördü ve kendini toparlayıp kalktı. Çocuk onu görünce içten gülümsedi. Kardeşi çocuğun Anna gibi güldüğünü söylerdi. Çocuk büyüdü, inanılmayacak bir hızla odanın içinde koşuyordu. Yüzük oyun yere düşünce ellerini çırparak kalkıyor, bir takım sesler çıkarıyordu. Anna çocuğu bir teknede yıkadıktan sonra içi rahatladı. Anna birkaç gün sonra Irgat'ın kulübesindeki hayata dayanamaz oldu. Çocuğu bir örtüye sardı, bir ekmekle biraz peynir aldı ve oradan ayrıldı. Zontofuna gitmek istiyordu ama fazla yürüyemedi. Bacakları henüz güçsüzdü. Şosenin üstündeki karlar erimişti. Köylerde yaşayan insanlar savaş yüzünden çok şüpheci ve cimri olmuşlardı. Yolculuğun 3. günü ayağı bir çukura girdi ve burkuldu. Aradan saatler geçtikten sonra onu bir çiftliğe götürdüler. Çocuk için çok üzüldü. Çiftliğin ahırında yatması gerekiyordu. Çocuk ineklerin bacakları arasında dolaşmaya başladı. Anna korkudan bağırınca çocuk yalnızca gülümsüyordu. Anna çiftliğin adamlarına kocasının adını söylemek zorunda kaldı. Kocası onu buradan alıp Mering'e götürdü. Anna bir daha kaçmayı denemedi. Talihine razı oldu. Çok çalışıyordu. Küçük bir toprak parçasından bir şeyler elde etmek ve geçimini sağlamak zor işti. Gene de adam ona iyi davranmıyordu. Çocuktan da bıkmıştı. Kardeşi ara sıra Anna'yı ziyaret ediyor, ufak tefek armağanlar getiriyordu. Anna çocuğa kırmızı bir ceket bile boyatmıştı. Boyacı çocuğa böylesi yakışır diye düşündü. Anna zamanla hayatından hoşnut duruma geldi. Çocuğu büyütmek ona büyük bir sevinç veriyordu. Böylece uzun yıllar geçti. Bir gün Anna köye şurup getirmeye gitmişti. Döndüğü zaman çocuğu evde bulamadı. Kocası güzel giyimli bir kadının bir araba ile gelip çocuğu aldığını söyledi. Anna korkudan sendeledi. Hemen o akşam yanına bir yiyecek çıkını alıp Augsburg yolunu tuttu. İmparatorluk şehrine varır varmaz tabakhaneye gitti. Ama onu içeri almadılar. Çocuğu göremedi. Kız kardeşiyle eniştesi onu boşuna avutmaya çalıştılar. Hükümet adamlarına koştu, çocuğunun çalındığını avazı çıktığı kadar bağırdı. Çocuğu protestanların çaldığını söyleyecek kadar ileri gitti. Ama öğrendi ki artık zaman değişmiş, Katoliklerle protestanlar arasında barış olmuştu. Şansı yardım etmese bir şey yapabileceği yoktu. İşini bir yargıca havale ettiler. Bu yargıç bambaşka bir adamdı. Ignaz Dollinger adlı bu yargıç, bütün Suab dilinde kabalığı ve bilgiçliği ile ün salmıştı. Yargıcı serbest imparatorluk şehrinin bir hukuk anlaşmazlığı ile görevlendiren Bavyera prensi, ona su katılmamış Latin köylüsü adını takmış, aşağı tabaka ise onun için uzun bir kahramanlık türküsü düzmüştü. Anna kız kardeşi ve eniştesiyle yargıcın karşısına çıktı. Kısa boylu şişman ihtiyar adam kağıt yığınları arasında küçücük ve çıplak bir koltukta oturuyordu. Anna'yı biraz dinledi, kağıda bir şeyler yazdı ve şöyle mırıldandı. "Geç şuraya ama çabuk ol." Küçük kaba eliyle Anna'ya odanın bir yerini işaret etti. Küçük pencereden gelen ışık buraya vuruyordu. Yargıç birkaç dakika Anna'yı seyretti. Sonra içini çekerek gitmesini işaret etti. Ertesi gün mahkemenin mübaşiriyle Anna'yı çağırdı. Onu kapıda görünce bağırdı. "Bir tabakhane ile büyükçe bir mülkün söz konusu olduğunu neden söylemedin?" Anna kendisi için çocuğun önemli olduğunu üzülerek söyledi. Yargıç, "Tabakhaneyi ele geçireceğini sanma," diye bağırdı. "Eğer bu piç gerçekten seninse, mülk Singli'nin akrabalarına düşer." Anna yargıca bakmadan başını salladı. "Çocuğun tabakhaneye gereksinimi yok," dedi. Yargıç, "Çocuk senin mi?" diye uludu. "Evet," dedi Anna yavaşça. "Bugüne kadar ona hep ben baktım. Konuşmayı bile iyice öğrendi. Yedisine geldi artık. Sen bu bücürü istiyorsun, ipeklere gömülmüş şu hayvan da onu istiyor. Ama çocuğun öz anaya ihtiyacı var." "Evet," dedi Anna ve yargıca baktı. Yargıç, "Yıkıl karşımdan," diye homurdandı. "Duruşmayı cumartesi günü yapacağım." Cumartesi günü ana cadde ile Perlahtrum'da belediyenin önü protestan çocuğunun davasını dinlemek isteyen insanlarla dolmuştu. Bu garip olay daha başından beri büyük bir ilgi uyandırmıştı. Evlerde ve iş yerlerinde kimin öz anne, kimin sahte anne olduğu konusunda tartışmalar yapılıyordu. İhtiyar Dollinger, halkın ilgi duyduğu davalarda dokunaklı sözler söylemek ve bilgiçlik göstermek bakımından ün salmıştı. Onun duruşmaları anırmalardan ve kilise törenlerinden daha çok seviliyordu. Bu yüzden belediye önünde toplananlar, yalnız Augsburglular değildi. Çevreden birçok köylü de gelmişti. Cuma günü pazar kuruluyordu. Köylüler davayı görmek için geceyi şehirde geçirmişlerdi. Yargıç Dollinger'in duruşma yaptığı salona Altın Salon deniyordu. Burası Almanya'nın bu büyüklükte tek salonu olmakla ün salmıştı. Salonun hiç sütunu yoktu. Tavan çatıya zincirle asılıydı. Yargıç Dollinger kanatları kapalı büyük kapının önünde küçük ve yuvarlak bir et yığını gibi oturuyordu.